Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, vaktiyle ticaret kervanlar vasıtasıyla yapılırdı. Kervanlar bir şehirden diğer bir şehre, bir memleketten diğer bir memlekete mal ve eşya götürürlerdi. Eski zamanlarda bütün İslam ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kara ticareti, bu suretle, bu kervanlar suretiyle yapılırdı. Ticaretten başka bir gaye ile bir yerden bir yere gitmek isteyenler de bilhassa asayişin biraz ortadan kalkmış olduğu zamanlarda bu kervanlara katılırlardı. Bir şehirde kervanın filan gün ve hatta filan saatte hareket edeceği evvelden ilan olunurdu. Ve kervana katılmak isteyenlerin gelip isimlerini kervancı başıya bildirmeleri haber verilirdi, ilan verilirdi. Kervan hareket ettikten sonra kervancı başının emirlerine mutlak surette itaat edilirdi ve yolcular onun sözüne göre hareket etmek mecburiyetindeydiler. Uzak diyarlara gidecek olan kervanlarda yolları ve menzilleri, yani durak noktalarını gayet iyi tanıyan ve yol güzergahındaki halkların yaşayışını, hayat telakkilerini iyi bilen kılavuzlar bulunurdu. Bir de cesur kimselerden müteşekkil bir muhafız kıtası bulunurdu. Kervan yolcuları atlar, katırlar üzerinde seyahat ederlerdi. Bazen develer üzerinde seyahat edilirdi. Mal ve eşyalar develer ve katırların üzerinde götürülürdü. Zamanın halinden bahseden türküler çağırarak seyahat ederlerdi kervan yolcuları. Malum, yolcunun en güzel azığı türküdür demişler. Menzilden menzile, kervansaraydan kervansaraya konarak nihayet şehirlerine, beldelerine, menzillerine, gidecekleri yere vasıl olurlardı. Evet, kervan yolculuğu mühim. Ticaret yapanlar bununla bir yerden bir yere gidiyor. Hacca gidenler bu kervanlarla hacca gidiyor. Bir yerden bir yere gitmek isteyen yolcular da bu kervanlara katılıyor. Böylece hem ticaret hem de ticaret dışındaki ulaşım bir arada sağlanıyor. Bunun için değerli dinleyiciler, çok ciddi tedbirler alınmış. Malum memleketin ekonomisi ticaret ve seyahat üzerine kurulmuş. Bir yerden bir yere intikal etmek mümkün olmazsa o memlekette hayat felç olur. Bir yerden bir yere gıda maddelerinin ulaşması, politik idari haberlerin, mesajların ulaşması mümkün olmaz. Onun için ecdadımız bu kervanların muntazaman zamanında ve her türlü emniyeti haiz olarak bir yerden bir yere ulaşmasına ehemmiyet vermişler. Aynı şekilde bu kervanlarla yolculuk yapanların da rahat etmelerine ehemmiyet vermişler. Bugün Anadolu'nun birçok yerlerinde harabelerini gördüğümüz kervansaraylar var. İşte bu kervansaraylar mazide memleketimizin iktisadi vaziyetini ve memleketimizde cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu hususta takip ettiği siyaseti gösteren birer hatıradır. Bunlar aynı zamanda yolcuların konaklama ve dinlenmelerini temin ediyor. Ve de parasız, burası mühim, mükemmel birer otel o zamanın devrine göre. Eşlerine Avrupa'da bile rast gelinmiyor. Bu kadar ehemmiyetli birer içtimai müessesedir kervansaraylar. Anadolu'daki kervansaraylar uzaktan bakılınca bir kale gibi duruyor. İşlerine girildiği zaman da kervan kafilelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir teşkilata haiz bu kervansaraylar. Ne kemiyet ne de keyfiyet bakımından. İslam dünyasının başka köşelerinde bile emsaline rastlanamayacak bir kıymet taşıyorlar. Selçuklu ve Osmanlı hükümdarları ve yüksek devlet adamları, ricali devlet, büyük ticaret yolları üzerine hemen her menzil mesafesindeki yaklaşık 30-40 kilometrelik bir mesafedir. Bir günlük yoldur değerli dinleyiciler. Yani kervanın, yayaların, hayvanla veya yaya olanların, piyade olanların bir günde aşabilecekleri yol 30 ile 40 kilometre arasındadır. Buna bir günlük yol denir. Binaenaleyh 3 günlük yol 104 kilometre olarak tayin olunmuştur ki dini meselelerde buna itibar edilir. İşte bu 30-40 kilometrelik menzillere, uygun yerlere birer kervansaray yapılmış değerli dinleyiciler, yaptırılmış. Selçukluların fetihleri Anadolu'yu İslam dünyasının geniş iktisadi faaliyetlerine, ticari faaliyetlerine sokmakla bu ülkenin tarihinde, Anadolu'nun tarihinde yeni bir devir açılmıştı. Bilhassa Selçuklu hükümdarları değerli dinleyiciler, iktisadi hayatın her millet ve her devletin esas istinadgahı olduğunu kavramışlardır. Ve iktisadi faaliyetleri, ticari faaliyetleri arttırmak için çeşitli vasıtalara müracaat etmişlerdir. Birçok tedbirlere ve teşviklere müracaat etmişlerdir. Onlar fetihlerini, ticaret yollarını emniyet altında bulundurmak ve iktisadi faaliyetleri ilk plana almak suretiyle yapıyorlardı. Türk hükümdarları da o zamanlar Türkiye'nin Sinop ve Antalya gibi giriş çıkış limanlarında ticari mübadeleleri kolaylaştırmak ve inkişaf ettirmek için bu şehirlere büyük sermayeli tüccarlar yerleştirmişlerdir değerli dinleyiciler. Ve onlara her türlü yardımda bulunmuşlardır. Türkiye'ye gelen yabancı tacirlere de imtiyazlar vermişlerdir. Ve en az asgari bir gümrük tarifesi tatbik etmişlerdir. Yollarda herhangi bir sebeple zarar gören, soyguna uğrayan veya emtiası denizde batan tüccarların malları devlet hazinesinden tazmin ediliyordu. Bu keyfiyet o zamanki Türk devletinin bir devlet sigortası tatbik ettiğini bize göstermektedir. Thank you. Değerli dinleyiciler, Anadolu'daki kervansarayların kısmı azamını Selçuklular zamanında yapıldığını görüyoruz. Bu kervansaraylar Anadolu'yu batı doğu, kuzey güney istikametinde kat eden o zamanki iki büyük milletler arası ticaret yolunun üzerinde bulunmaktadır. Bu yollardan batı doğu istikametinde olanı Antalya ve Alaiye'den yani Alanya'dan başlayarak Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum gibi büyük merkezlerden geçer, İran ve Türkistan'a varırdı. Tarihi kaynaklara ve bugünkü harabelere göre bu yol üzerinde bulunan başlıca kervansaraylar Alanya, Alaiye civarında Şerefzah Han'dan başlayarak şimale doğru menzil menzil Evdir Han'ı, Kırkgöz Han'ı, Susuz Han'ı, Burdur ve Sparta civarındadır bu. Uluborlu'ya bağlı Dadil köyünde Ertokuş Han'ı, Konya, Aksaray ve Kayseri şehirleri arasında Zincirli, Obruk, Kaymaz, Zazadin Han'ı, 2. Kılıç Aslan ve Alaaddin Han'ı ve diğer hanlardı. Kayseri ile Sivas arasında Sultan 1. Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Sultan Han'ı ile Kayseri-Elbistan arasındaki Karatay Han'ı Selçuklu Türkiye'sinin en meşhur kervansarayları arasında sayılıyor değerli dinleyiciler. Kayseri'den Erzurum'a kadar olan yol üzerindeki kervansarayların yerleri ve adları da hep tespit edilmiştir. Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra meydana çıkan beylikler zamanında da Anadolu'nun birçok yerlerinde Selçuklu geleneğine uygun olarak kervansaraylar inşa edilmiş, eski kervansarayların mühim bir kısmı da tamir edilmiştir. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'na gelince, bu devirde Amerika'nın keşfi ve açık denizlerden Hint yolunun bulunması, beynelmilel ticaret yollarının değişmesine sebep olmuştu. Kervansaray yaptırma ananesi kuvvetle devam etmiştir ve imparatorluğun her tarafında büyük ve muhteşem kervansarayları inşa edilmiştir. Osmanlı kervansarayları bilhassa Belgrad istikametindeki Rumeli yoluyla İstanbul-Mekke-Hac yolu üzerinde inşa edilmişlerdi. Bu ikinci yol üzerindeki kervansaraylarının inşaında hacca gidip gelenlerin emniyet ve rahatlarının temin gayesi de düşünülmüştü. Bazı Osmanlı hükümdarlarıyla birçok yüksek devlet adamları, ricali devlet bu yol üzerinde büyük kervansaraylar yaptırmışlardır. Mesela bugün Antakya'daki Belen kazasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından büyük bir kervansaray yaptırılmıştı. Aynı havalideki Bağrar köyü civarında bulunan Karamuğul Kervansarayı, hac yolu üzerindeki kervansarayların en büyüklerinden idi. Mezkür kervansaray, Sultan 3. Ahmet'in sadrazamlarından Enişte Hasan Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sadece bu yollar üzerinde değil değerli dinleyiciler, ülkenin her tarafında, mesela Bitlis'e gidenler bilirler, Bitlis yolu üzerinde müteaddit menzillerde günümüze kadar intikal etmiş ve Osmanlı valileri ve devlet adamları tarafından yaptırılmış kervansaraylar vardır. Bunların her birisi gerek tarihi değeri itibariyle gerek fonksiyonelliği itibariyle çok ibret verici, enteresan binalardır. Değerli dinleyiciler, Osmanlı kervanlarına, kervansaraylarına dair iyice bir fikir verebilmek için Sokullu Mehmet Paşa tarafından İstanbul-Edirne yolundaki Lüleburgaz'da yaptırılan kervansarayı Evliya Çelebi'nin kaleminden sizlere nakletmeye çalışıyoruz. Bir bab-ı azim içre, büyük bir kapı içre, kale misal, kaleye benzer, karşı karşıya 150 ocak hanı kebirdir. Haremli, develikli, ahırlı olup sadece ahırı 3000'den ziyade hayvan alır. Kapıda daima didebanları nigahbanlık ederler. Gözcüleri var. Badel işa yasıdan sonra kapıda mehterhane çalınıp kapı set olunur, kapatılır. Didebanlar, yani gözcüler vakıftan kandiller yakıp kapı dibinde yatarlar. Eğer Nısfülleyl'de gece yarısı Taşla'dan misafir gelirse kapıyı açıp içeri alırlar. Tağım getirirler. Ama cihan yıkılsa içeriden dışarıya bir adam bırakmazlar. Şartı vakıf böyledir. Yani vakfeden, bu kervansarayı vakfeden böyle hüküm koymuş. Ta cümle misafirin kalktıkta gene mehterhane dövülüp herkes malından haberdar olur. Hancılar, dellallar, ey ümmeti Muhammed, malınız, canınız, eniniz, donunuz tamam mıdır diye rica edip nida ederler. Misafirin cümlesi tamamdır. Hak sahibi hayrata rahmet eyleye dediklerinde bevvaplar, yani kapıcılar, vakti şafii iken dervazeleri, büyük kapıları küşade edip gene kapı dibinde yollarda gafil gitmen, bisat gayip etmen, yani halı kilim gayip etmen derler. Herkes bir canibe revan olur. Bu hanın garbında vüzera ve vükela, ayan ve kübbar için haremli divan haneli, 150 hücreli, hamamlı kilerli, matbahlı bir sarayı azim vardır ki medhinde lisan kasirdir. Bu binanın hepsi Sokullu Şehit Mehmet Paşa'nın olup hep kar girdir ve mihmansarayı azimenin demir kapısı kemeri üzerindeki beyaz mermerde Karahisari hattıyla şu tarih mısrağı muharrerdir. Bu kervansaraya gelen oldu hep revan. Evet, Sokullu Mehmet Paşa'nın Edirne'deki kervansarayını böyle anlatıyor Evliya Çelebi. Yine Evliya Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman devri vezirlerinden Makbul İbrahim Paşa'nın Filibe'de yaptırmış olduğu büyük kervansarayı da böyle uzun uzadıya tasvir etmektedir. Değerli dinleyiciler, kervansaraylar askeri bakımdan haiz oldukları ehemmiyet dışında iki mühim maksatla inşa ettirilmişlerdir. Birincisi, zengin ticari emtia nakleden kervanlara hudut civarlarında düşman çapulcularından, eşkıya baskınlarından koruyacak emniyetli konak yerleri temin etmek. Bundan dolayıdır ki kervansaraylar müstahkem surlarla çevrilmiştir. Surlar üzerinde kuleler, burçlar inşa edilmiştir. Kapıları demirden yapılmıştır. Ve bu suretle her türlü tehlikeden efendim korunmuş ve her türlü tehlikelere karşı mukavemet edebilecek bir hale getirilmiştir. Kervansaraylar bazen de tehlikeli geçitler civarında inşa edilirdi. Bilhassa Osmanlılar zamanında geçit ve boğazlara muhafız karakolları, derbentçiler konulmuştu. Osmanlı Devleti zamanında böyle tehlikeli geçitlerde bulunan köy halkları bu boğazı korumak karşılığında vergiden muaf tutulurlardı. Bunlara derbent ağları denirdi. Diyelim ki bir köy boğaza yakın. O köyün halkı bu boğazı devamlı kontrol altında tutar. Boğazdan gelip geçen kervanların, yolcuların emniyet içinde gelip geçmesini temin eder. Bunun karşılığında devlet onları vergiden muaf tutar. Bunlara derbent ağlığı, derbent teşkilatı denir. Eğer bu köylülerin korumalarında bir eksiklik, bir noksanlık olursa, bir ihmal mevzubahis olursa, devlet hem bunlara bu kayıpları telafi ettirir, ödettirir, hem de cezalandırır ve derbent ağalığını kendilerinden alır. Bunun için köylüler derbent ağalığını kaybetmemek için bu vazifeyi çok büyük bir hassasiyetle yaparlar. Böylece hem memlekette emniyet temin edilmiş olur, hem de ticaret rahat bir şekilde inkişaf etme imkanı bulur. Kervansarayların yapılma maksatlarının ikincisi, gelen yolcuların istirahatlerini ve her türlü ihtiyaçlarını temin etmektir. Gerçekten bu maksatla kervansaraylar, vücuda getirilen tesisler çok şayanı dikkat bu kervansaraylardaki şeyler. İçinde yatakhaneler var, aşhaneler var, erzak ambarları var, ticaret eşyasını koyacak depolar var, yolcuların namaz kılmaları için mescitler var, yıkanmaları için hamamlar var, abdest almaları için şadırvanlar var, hayvanlarını koymaları için ahırlar var, samanlıklar var. Hayvanlarını nallatmak için nalbantları bile vardı. Yine kervansaraylarda yolcuların ayakkabılarını tamir için ve fakir yolculara yenisini yapmak için ayakkabıcılar vardı. Hastaneler, hatta eczaneler bulunurdu. bütün bunlar ve kervansarayların gelirleri, varidatı ve masrafları bir büro, divan tarafından idare olunuyordu. Kervansaraylarda çalışan bütün memurların, müstahdemlerin muayyen maaşları vardı. Değerli dinleyiciler, hükümdarlar ve yüksek devlet erkanı ve umerası tarafından yaptırılmış olan kervansaraylar vakfedilirlerdi. Hepsinin büyüklükleri ve teşkilatları nispetinde zengin vakıfları bulunurdu. Yani kervansarayı yaptıranlar, bunların masraflarını karşılayacak kadar parayı ve bilhassa varidatlı emlakı tahsis ederlerdi. Yani vakıf olarak yaptırılırdı, devlet yaptırmazdı. Bunları hususi şahıslar sevap kazanmak için vakıf olarak yaptırırlardı. Hem binayı kendileri yaptırırlar, hem de bu hayatiyetini devam ettirmek için oraya bazı gelir getiren mülkler tahsis ederlerdi. Kervansaraya inen tüccar olsun veya herhangi bir yolcu olsun, zengin olsun, fakir olsun, orada her türlü ihtiyacını meccanen temin edebilirdi. Türk kervanları ve Türk kervansarayları, Türk topraklarını gezen Avrupalı seyyahların en çok ilgisini çeken şeyler olmuştur. Bu seyyahların bazıları kervanlara katılarak günlerce seyahat etmişlerdir ve yollar üzerindeki kervansaraylarda konaklamışlardır. Bunların eserlerinde, bu seyyahların seyahatnamelerinde kervan kafilesine ve kervansaraylara dair çok hoş tasvirlere ve çok güzel gravür ve resimlere rast gelmekteyiz. Hatta karavan kelimesi Avrupa dillerini de işte bu kervan kelimesinden, işte bu Türkiye'yi gezen seyyahlar sayesinde girmiştir. İngilizler Osmanlı Devleti zamanında tahsil, terbiye medreselerde yürütülürdü. Çocuklar 4. yaşlarından itibaren mektebe girerler. İlk mektep, orta mektep, lise muadili medreselerde okurlar ve her sene belli müfredatla ilimlerini, tahsillerini geliştirirlerdi. Yüksek tahsil müessesesi olarak büyük şehirlerde yine bu medreselerin yüksek kısımları vardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'da Fatih Camii'ni yaptırmış ve Fatih Külliyesi de bu camiyle beraber faaliyete geçmiştir. İşte Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bu caminin yanındaki külliye İstanbul'daki ilk Türk üniversitesidir. Ve o zamandan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar Osmanlı marifine, Türk marifine mühim hizmetlerde bulunmuştur. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un fethini mütakip genç Fatih Sultan Mehmet ilk hamlelerinden birini de kültür işlerine göstermiştir. Ve derhal Ayasofya ve Pantokrator kiliselerinin papaz odalarında tedrisata başlamasını emretmişti daha Fatih Camii yapılmadan. Bu ilim müesseselerinin başına da zamanın alimlerinden Molla Zeyrek getirilmiştir ki o semt hala bu ismi taşımaktadır. Zeyrek semti diye anılmaktadır. Böylece Molla Zeyrek Pantokrator Kilisesi'de kurulan medresenin rektörü, Ayasofya Medresesi'ne de Molla Hüsrev getirilmiş, o da oranın rektörü olmuştur. Ayasofya Medresesi'ne meşhur alim, matematikçiliğiyle de meşhur Ali Kuşçu gelmiş ve tedrisatta bulunmuştur. Maalesef İstanbul'da ilk defa tedrisata başlanılan bu iki medresenin ikisi de yıkılmıştır. Hele Ayasofya Medresesi, Ayasofya müze haline konulduğu 1935 senesinde yıkılmıştır ki bu büyük bir kayıptır. Mamafi Fatih Sultan Mehmet'in bir taraftan da imar işlerini ele aldığını biliyoruz. 53 gün geceli gündüzlü hücumlarla harap olan, zaten daha önce de harap olan ve binlerce Türk'ün kanıyla boyanmış olan surların tamiriyle işe başladığını görüyoruz. Bu vazife meşhur İstanbul Kadısı ve Belediye Başkanı Hızır Bey'e verilmiştir. Hızır Bey, dediğim gibi İstanbul'un ilk kadısıdır ve ilk belediye başkanıdır, şehreminidir, zamanın tanınmış alimlerindendir. Vefa'da Voynuk Şücaettin Camii'nin haziresinde metfundur. Bugün kabri un kapanına inen yokuş üzerinde sağ tarafta imece bloklarının önündedir. Tabi fetihten sonra medeni bir şehrin en büyük ihtiyacı olan su işi de düşünülmüştür. Bizanslardan kalma bent tamir ve tevsi edilmiştir. Nihayet sanatların inkişafı ve nüfusun arttırılması gayesiyle Rumeli ve Anadolu taraflarından İstanbul'da karara rağbet eden raiyet men olunmayıp belki her taraftan ashab-ı sanayi ve hirefin ehil ve ayali ile payitahta irsali, evet emirname böyledir, yolunda tebliğler ve teşvikler yapılmıştır. Yani Anadolu'dan ve Rumeli'den İstanbul'da yerleşmek isteyen sanat ehli ve meslek sahipleri çoluk çocuğuyla beraber İstanbul'a gelip yerleşsinler diye tebliğler ve teşvikler yayınlanmıştır. Bu surette değerli dinleyiciler, muhtelif memleketin muhtelif vilayetlerinden, şehirlerinden birçok sanatkarlarla halk yeni devlet merkezine gelmiştir. Bugün bazı semtler hala bu gelenlerin memleketlerinin ismini taşımaktadır. Mamafi Fatih yabancı memleketlerden de ilim adamlarını, sanat adamlarını yeni payitahta davet etmiştir. Ve İstanbul o zamana kadar muasır hiçbir devlette görülmemiş bir sanat ve ilim merkezi olmuştur. Bu sebepten Fatih devri sanatlarının mühim bir orijinalitesi vardır değerli dinleyiciler. Aradan zaferlerle dolu seneler geçmiştir. İlmi temaslar devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet 40 yaşında ve Kemal devrinde tanınmış bir alimdir aynı zamanda. Kurduğu ilim müesseselerinden de neticeler alınmıştır. Artık salahiyetle külliyesini, yani İstanbul'daki ilk Türk üniversitesini tesis etmiştir. Şu halde Fatih Üniversitesi'nin nüvesi fethi mütakip atılmış ve tam teşekkül haline de 1462-1470 yıllarında tam teşekkülünü almıştır. Evet değerli dinleyiciler, şimdi 5 asırlık ilim müessesesinin teşkilatını ve binalarını sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu teşkilat esasının bugünün tedris kademelerine de örnek olduğunu görmekteyiz. Orta ve yüksek dereceler var, ilk mektep var. İlk mektep orta ve yüksek derecelerle tamamlanıyor. Hocalar, müderris ki profesör muadilidir. Muit ki profesör yardımcısı, bir nevi doçent muadilidir. Danışment ki asistandır bunlar. Olmak üzere 3 sınıftadır. Talebeye yatacak yer ve yiyecek temin edilmiş ve kendilerine harçlık da verilmiştir. Külliye mevzuya göre ikiye ayrılmaktadır. Birinci grup doğrudan doğruya ilim müesseselerinden müteşekkildir. Caminin etrafını çevrelemekte olan medreselerle mektep ve kütüphaneden mürekkeptir bu. İkinci grup, külliyenin ikinci grubu Darüşşifa yani hastane, misafirhane, imaret ve kervansaray gibi sosyal ve kültürel tesislerdir. Bunlar da caminin ilerisinde iki cana halinde yer alırlar. Bu zamana kadar Selçuklulardan itibaren ecdadımız birçok medreseler ve ilim müesseseleri vücuda getirmişlerdir. Bu ölçüde bir siteyi bununla beraber bugünkü manasıyla ilk Türk üniversitesini kurmak genç Fatih Sultan Mehmet'e mazhar olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in haleflerinden Kanuni Sultan Süleyman istisna edilirse, hiçbiri Fatih Sultan Mehmet derecesinde böyle büyük bir külliye tesis etmemiştir. Hatta Süleymaniye Külliyesi bile mimari hacim ve bazı teşkilat yönünden Fatih'in külliyesi kadar geniş değildir. Fatih Külliyesi'nin yapılış tarihini caminin cümle kapısının üç çevresini kaplamakta olan kitabe gösteriyor değerli dinleyiciler. Devrinin meşhur hattatlarından Ali Es-Sufi'nin yazısıyladır bu kitabe. Arapçadır. Fatih Sultan Mehmet'in Osman Bey'e kadar şeceresi yazılıyor ve 867-875 senelerinde, yani 1462 ve 1470 yılları arasındaki 8 senede yapıldığı ifade ediliyor. Külliyenin mimarı Sinaneddin Yusuf, yani Sinan-ı Atik diye bilinen mimardır. Sinan-ı Atik'in kabri yine kendisinin inşa ettiği Fatih'teki Kumrulu Mescid'in haziresindedir değerli dinleyiciler. Bazı muharirler Fatih Camii'nin mimarının Christodoulos isminde bir Rum olduğunu, Fatih ahir ömründe ihtida ettiğinden bahsediyorlar ve Sinaneddin Yusuf'un da bu olması ihtimalini söylüyorlar. Fakat bunun destekleyen başka bir bilgi elimizde yoktur. Değerli dinleyiciler, Fatih Camii, Fatih'in vakfiyesinde yeni cami namıyla zikrediliyor. Bilindiği veçiyle camilerin yalnız dini değil, kültürel ve sosyal vazifeleri de vardır. Bu sebepten camiler dünya için de faydalıdır. Fatih Camii de medreselerin tam merkezinde olup üniversitenin umumi dershanesi halindedir. Caminin dış avlusu Medaris-i Semaniye denilen binalarla çevrelenmiştir. Merkezde müstatil dikdörtgen planda iç avlu ve cami vardır. Bu külliye tetkik edilecek olursa zamanında Türk mimarisinin inkişafını ve hususi bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Caminin kubbesi iki pil paye yani fil ayağına ve iki sütuna oturtulmuştur ve böylece geniş bir mekan temin edilmiştir. Binaenaleyh bazı yabancı muharirlerin dedikleri gibi Ayasofya tesiri bulunmadıktan başka Bursa ekolü olan cenahlı planında Fatih Camii'nde tatbik edilmediği meydandadır. Ne var ki değerli dinleyiciler, cami 1764 senesindeki zelzelede yıkılmıştır ve Sultan 3. Mustafa devrinde 1767 ve 1771 yıllarında Mimar Ahmed-i Halife eliyle eskisinden farklı olarak tecdiden tamir edilmiştir. Binaenaleyh şimdiki binada merkez kubbesi 4 fil al ayağına müstenittir. Yanlarında yarım kubbeler vardır. Yan mahvilleri, abdest muslukları, hünkâr mahvili ve odaları yeni ilavelerdendir. Meyyit kapısı Sultan 3. Ahmet zamanında ilave edilmiştir. Mabedin mihrap tarafından tevsi edildiğini tahmin edenler de var, genişletildiğini tahmin edenler de var. Mabedin şadırvan avlusunda değişiklikler yoktur. Pencere üstlerindeki yeşil porfir mozaik yazılar, son cemaat yerindeki iki çini pano, istalaklitli ve Bursa kemerli cümle kapısı Fatih devrinden kalmadır. Elhasıl bina klasik devrinden kalan bakiye ile barok yapılardan müteşekkildir. Fakat bu iki üslup başarılı bir surette imtizaç ettirilmiştir sanat tarihçilerine göre. Caminin kalem işleri son zamanların bozuk eserlerindendir ve zaman zaman ıslah edilmiştir. Mamafi, caminin asli şekli bazı mimarlar ve sanat tarihçileri tarafından hala münakaşa mevzudur. Evet, medreselere gelince değerli dinleyiciler, Fatih Vakfiyesi, payitahtları Darül İlim olmak üzere Havlu Camii Şerif'te 8 medrese ve bu medreselerin verasında arkasında Tetimme ismiyle anılan 8 medrese ki Ceman 16 medrese ve Garbe Mail kapısı tarafında bir Darül Talim bina buyurulur diyor. Gaye açık, İstanbul'un Darül İlim olması. Nitekim 500 yıl sonra da bu güzel şehir hala yurdun ilim merkezidir. Külliyenin bir de kütüphanesi vardır. Kütüphane hakkında vakfiyede şartlar, kayıtların inzimamını, velev bir varakın ziyana meydan verilmemesini amir, yani bir sayfanın bile kaybedilmemesi için gereken bütün tedbirlerin alınmasını emrediyor vakfiye. Fatih Sultan Mehmet zamanının hafızı kütübü de zamanın meşhur alimlerinden Tokatlı Molla Lütfi'dir değerli dinleyiciler. Son tetkikler burada Medariz-i Semaniye'ye ait kitaplarında bulunduğunu ifade etmektedir. Külliyede geçen Darü't Talim ilk mekteptir. Tacü't Tevari yani Hoca Saadettin Efendi'nin tarih kitabı Sibyan-ı Talim ve Tehdip için bina olunduğunu yazıyor. Bundan sonra orta öğretim kısmı olan ve tetimme denilen 8 medrese geliyor. Onun için Semaniye, Semani 8 demek malum, 8'li. Bunlar nispeten ufak binalardır değerli dinleyiciler. 4 tanesi şimdiki Fevzi Paşa Caddesi üzerindedir. Birçok tamirler, birçok tadiller görmüştür. Cadde açıldığı sırada da yıkılmıştır. Karadeniz tarafında da aynı şekilde 4 tane tetimme medresesi vardır. Bunlardan da 2 tanesi kalmış ki ilkokul olarak kullanılmaktadır. Asli şekilleri de tamamen değişmiştir. Evet, şimdi gelelim yüksek tahsil kısmına. Yüksek tahsil kısmını teşkil eden Medarisi Semaniye veya Sahn-ı Seman denilen 8 medrese. Caminin dış avlusunun sağ ve sol cenahlarını baştan başa kaplamaktadır. Sekizinin de plan itibariyle farkları pek azdır. Ortada avlu, etrafta önleri revaklı hücreler vardır. Her medresede birer kubbeli ve ocaklı 19 hücre, bir de Ali Darül Kura bulunmaktadır. Dershane, büyük dershane, amfi diyelim biz buna. Medreseler kefeki taşı, mermer ve tuğladan yapılmıştır. İşçiliği çok temiz ve sağlamdır. Her cephedeki medreselerden iki başta olanlar, tek ve ortaya tesadüf edenler muttasıl yapılmışlardır. Bu sebepten caminin sağ tarafında olanlardan birinci Akdeniz baş kurşunlu, ortada bulunanlara Akdeniz çifte kurşunlu ve sondakilere de Akdeniz ayak kurşunlu ismi verilmektedir. Diğer cephede olanlar Karadeniz ilavesiyle aynı isimleri almaktadır. Yani Karadeniz baş kurşunlu, Karadeniz çifte kurşunlu ve Karadeniz ayak kurşunlu. Böyle isim verilmiştir. Medreselerdeki hücrelerden biri müderrise, ikisi muit ve danışmende, yani doçent ve asistana, biri de bevvaba, kapıcıya. Geri kalan 15'i de öğrencilere aittir. 3 öğrenciye bir oda tahsis olunmaktadır. Tedrisatta ne var? Tedrisatta dini ilimler, hikmet-i tabiiye, tıp, astronomi ve riyaziye bölümlerine ayrılıyor. Bunu intikal eden kitaplardan biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in edebiyata ve coğrafyada ehemmiyet verdiğini biliyoruz. İşte değerli dinleyiciler, asırlar boyu bir irfan kaynağı olarak bu medrese İstanbul'da faaliyet göstermiştir. Zamanla tedrici olarak kıymetini kaybetmiştir. Tevhid-i Tedrisat dolayısıyla da tamamen vazifesiz kalınca kısa bir zaman içinde bir harabeye dönmüştür değerli dinleyiciler. 1952 senesinde vakıflar bu tarihi mamureyi kurtarmak üzere el uzatmış ve mümkün olduğu kadar asli şekillerine göre tamirlerini yapmaya başlamıştır. Yeri gelmişken külliyenin avlu haricinde başka aksamı da var. Onlardan da bahsetmek lazım. Bu Karadeniz Baş Kurşunlu Medresesi'nin ilerisinde Darüşşifa vardır. İstanbul'un en eski hastanesidir. Maalesef zamanla yıkılmıştır ve yerine birçok evler yapılmıştır. Son kalan bazı parçaları da peyderpey kaldırılarak Darüşşifa'nın izi silinmiştir. Darüşşifa'nın mukabil cephesinde, yani Akdeniz Baş Kurşunlu'nun ilerisinde de imaret, misafirhane, taphane ve devehanı gelmektedir. İmaret, talebeye, müstahdemlere yemek vermekle kalmazdı. Ayrıca muhtelif yerlerden gelen eşraf ve ulema içinde misafirin ziyafeti namıyla ayrı bir tahsisatı vardı. Hatta misafirlerin binek hayvanları içinde devehanında kalmak ve bakılmak meselesi kayda alınmıştı. Sadece medresede okuyanlar ve ders verenler değil, ayrıca medreseyi ziyarete gelenler değil, dul kadınlar hizmetkarlarını göndererek imaretten yemek aldırabilirlerdi. İmarette ne çeşit yemekler yapıldığını belirtmek için senede 80 testi üzüm turşusu, 3000 tane patlıcan turşusu yapıldığını vakıf senedinde meşhut olduğunu biliyoruz. Vakfiyesinde nice hassas şartlar var bu imaretin ve hayır müesseselerinin. Bugün ancak birer parçası kalmıştır bu imaretin. Devehanı topraklara gömülmüştür. Üzerine mektep yapılmıştır. Tabhane, yani mutfak, aynı zamanda mimari hususiyeti olan bir şaheserdir. Sonradan medreseye dönüşmüş, zelzeleden müteessir olmuş, bazı tadillere uğramış ve harabe olarak günümüze intikal etmiştir. Evet, Fatih Sultan Mehmet Külliyesi değerli dinleyiciler, zamanının en mühim marif müessesesi, kültür müessesesi ve hayır eseri olmak itibariyle nice asırlar çok büyük hizmetler ifa etmiştir. Türk marifine hizmet etmiş, nice büyük alimler burada yetişmiş, Türk ilmi, kültür hayatı buradan çok beslenmiştir. Şimdi maddi olarak pek çok unsurları ortadan kalkmış, tarihe karışmış, fakat belli bir asra vurduğu damga silinmemiştir. Onun için Fatih'i de, bu medreseye çeşitli vesilelerle emeği geçenleri de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bununla iktifa edelim. Ve haftaya yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmayı umarak hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Çınaraltı.